ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe ve manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Yol düz bir çizgi değil, bir spiraldir. Dünya gibi daireseldir. Anladığınızı düşündüğünüz şeylere sürekli geri döner ve daha derin gerçekleri görürsünüz. Bir takım kadim bilgileri anlamak, kavramak, fizyolojik beslenmenin yanında kendimizi manevi olarak beslemenin en iyi yöntemlerinden biridir. Bu evrendeki tek tapınağımız saf sevgidir, başka hiçbir şey değil. Sevgi bir düzendir ve nasıl karanlık olmadan aydınlık olamayacağı gibi ve ışığın karanlıktan doğması gibi, kaos olmadan düzen de olmaz. Dolayısıyla kaosun içinde sevgi hep vardır. Bu da işin hileli kısmıdır. Ancak sevgi amaç değildir, sevgi bir yoldur. Kuşkusuz ki bizler sevgiyle doğarız ama dikkatimiz başka yönlere o kadar çok dağılır ki sevgi bize unutturulur ve bu yüzden yaşlandıkça her şey daha da kaotik görünmeye başlar. Varlığımızda kendimizi tanımak için bizlere pek çok fırsat verilir ama bizler kendimiz olmak yerine bir sürü başka şey yapmaya kalkarız. Bu olmaya çalışmak için yapmaya en iyi örneklerden biri kuşkusuz Gılgamış destanıdır. Kitabı Mukaddes öncesi Mezopotamya geleneğinde ölümsüzlük iksiri arayışını anlatan maceraların en büyüğü hiç yaşlanmama bitkisine ölümsüzlük veren su teresini elde etmek üzere yola çıkan Uruklu efsanevi Sümer kralı Gılgamış'ınkidir. Tepeleri koruyan aslanları ve göğü taşıyan dağları bekleyen akrep adamları sağ salim geçtikten sonra dağların ardında çiçekler, meyveler ve değerli taşlarla dolu cennet gibi bir bahçeye ulaşır. Daha da ilerleyince dünyayı çevreleyen denize varır. Suyun kıyısındaki bir mağarada Tanrıça Iştar'ın tezahürlerinden biri olan Siduri Sabitu yaşamaktaydı ve sıkıca örtülmüş olan bu kadın onunla hiç konuşmaz. Ama öyküsünü anlatınca onu kabul eder ve arayışına devam etmemesini, yaşamın ölümlü eğlenceleriyle yetinmesini öğrencisine öğütler. Ve şöyle der, Gılgamış, niye bu yola geziyorsun? Aradığın yaşamı hiç bulamayacaksın. Tanrılar insanı yaratınca insana ölüm verdiler ve yaşamı kendilerine sakladılar. Mideni doldur Gılgamış, gece gündüz eğlen, her gün neşeli bir şeye hazırlan. Gece gündüz yaşam dolu ve keyifli ol. En güzel giysilerini giy, başını yıka, vücudunu yıka, elini tutan ufaklığa özen göster, karın mutlulukla göğsüne yaslansın. Fakat Gılgamış ısrar edince Siduri Sabitu geçmesine izin verdi ve yolun tehlikelerinden haberdar etti onu. Kadın ormanda bir grup adamla birlikte odun kesen ve bir grup yardımcısının koruduğu kayıkçı Ursanapi bulmasını söylemişti. Gılgamış, yaşamayı yeğleyenler ve taştan olanlar adındaki bu yardımcıları dağıttı ve kayıkçı onu ölüm sularından geçirmeyi kabullendi. Yolculuk 2,5 ay sürdü. Yolcuya sulara dokunmaması söylenmişti. Yaklaştıkları uzak ülke en eski tufanın kahramanı olan ve burada karısı ile ölümsüz barış içinde yaşayan Utnapishtim'in mekanıydı. Utnapishtim sonsuz sular üzerinde tek başına yaklaşan küçük kayığı gördü ve çok meraklandı. Neden kayığın taştan olanları dağılmış ve benim hizmetimde olmayan biri var kayıkta? Bu gelen bir insan değil mi? Karaya çıkan Gılgamış yaşlı adamın tufanın öyküsünü uzun uzun anlatmasını dinlemek zorunda kaldı. Sonra Utnapishtim konuğunu uyumaya davet etti ve 6 gün uyudu. Utnapishtim karısına 7 somun pişirtti ve onları kayığın yanında uyuyan Gılgamış'ın başucuna koydu. Utnapishtim Gılgamış'a dokundu ve o uyandı. Ve ev sahibi kayıkçı Ursanapi'ye konuğu belli bir havuzda yıkamasını ve temiz giysiler vermesini emretti. Ardından Utnapishtim Gılgamış'a bitkinin sırrını verdi. Gılgamış, sana bir sır vereceğim ve sana bilgi vereceğim. Bu bitki tarlada bir yabani çalı gibidir. Gülüne benzer dikeni elini parçalar ama o bitkiyi elde edersen vatanına döneceksin. Bitki kozmik denizin dibinde yetişiyordu. Ursanapi kahramanı yine sulara götürdü. Gılgamış ayaklarına taş bağlayıp daldı, rahatça dibe indi. Kayıkçı ise kayıkta kaldı. Ve dalgıç dipsiz denizin dibine erişince ellerini parçalasa da bitkiyi söktü, taşları kopardı ve yüzeye geri çıktı. Yüzeye varıp da kayıkçı onu kayığa çekince zaferle bağırdı. Hursan Api, bu bitki o. İnsana tam dinçlik sağlayabilir. Onu sığınacak bir ağıl gibi olan Uruk'a götüreceğim. Adı kocamış insan yine gençleşir. Yiyeceğim ondan ve gençliğime döneceğim. Denizi açtılar, karaya çıkınca Gılgamış bir soğuk su birikintisinde yıkandı ve uykuya daldı. Ama uyurken bir yılan bitkinin muhteşem kokusunu aldı, yaklaşıp kaçırdı onu. Onu yiyerek yılan hemen derisini değiştirme gücü kazandı, böylece gençliğini yeniledi ama Gılgamış uyandığında oturup ağladı ve gözyaşları burnundan aşağı süzüldü. Evet, Gılgamış destanının en can alıcı yerlerinden birisini paylaştım sizlerle. Fiziksel ölümsüzlük olasılığı hala insanın kalbini cezbetmektedir. 1921'de oynanan Bernard Shaw'un ütopyacı oyunu Back to Methuselah, Methuselah'a geri dönüş, temayı çağdaş bir sosyobiyolojik meseleye çevirdi. 400 yıl önce hayal gücü daha kıt olan Juan Ponce de Leon, gençlik çeşmesini bulmayı umduğu Bilmine ülkesini ararken Florida'yı keşfetmişti. Yüzyıllar önce Çin filozofu Ko Hung da uzun yaşamının son yıllarını ölümsüzlük hapları hazırlayarak geçirmişti. 3 kilo hakiki zincifre diye yazmıştı Ko Hung ve 1 kilo beyaz bal al karıştır, karışımı güneşte kurut, sonra parçalanıp hap yapılır hale gelinceye dek ateşte kızart, her sabah bir kenevir tohumu büyüklüğünde 10 hap al. Bir yıl içinde ak saç karaya dönüşür, çürüyen diş geri çıkar, vücut yine sıkı ve sağlam olur. Eğer yaşlı biri bu haptan uzun süre alırsa gençleşir, onu sürekli alanlar ebedi yaşamı tadacak ve ölmeyecektir. Bir gün bir dostu bu yalnız araştırmacı ve filozofu ziyaret etmek istedi ama tüm bulduğu Ko Hung'un giysileriydi. Yaşlı adam gitmişti, ölümsüzler arasına karışmıştı. Bedensel ölümsüzlük arayışı geleneksel öğretinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. Oysa tersine temel sorun göz bebeğini bedenin misafir kişiliğiyle görüşüp bulandırmayacağı noktaya dek genişletmektir. Ölümsüzlük o zaman şu anki bir gerçek olarak yaşanır. Burada, işte burada. Her şey hareket halinde yükseliyor ve geri dönüyor. Bitkiler çiçeklenir ama sırf köklere dönmek için. Köklere dönmek dinginlik aramak gibidir. Dinginlik aramak kadere doğru yol almak gibidir. Kadere ilerlemek ebediyet gibidir. Ebediyeti bilmek aydınlanmadır ve ebediyeti tanımamak kargaşa ve kötülük getirir. Ebediyeti bilmek kişiyi anlayışlı kılar. Anlayış kişiyi açık fikirli kılar. Tasavvur genişliği soyluluk getirir, soyluluk da cennet gibidir. Göksel olan Tao gibidir. Çünkü Tao ebedidir. Bedenin çürümesinden korkmamalı. Japonların bir atasözü vardır. Tanrılar ancak insanlar zenginlik için dua ettiği zaman güler. Tapınana ihsan edilen nimet hep konumuna ve baskın arzusuna duasına göre ölçülendirilir. Nimet basitçe belirli özgül bir durumun gerektirdiklerine dayanan yaşam enerjisinin bir simgesidir. İroni elbette Tanrı'nın hoşgörüsünü kazanmış bir kahramanın tam bir aydınlanma dileyebilecekken, genellikle daha uzun ömür, komşusunu katledecek bir silah, çocuğuna sağlık dilemesinde yatar. Eski Yunanlılar Baküs'ten ne isterse dileyebilme şansını elde eden Kral Midas'tan bahseder. Midas dokunduğu her şeyin altına dönmesini diler. Midas sonra bunu denemek için bir meşenin gövdesine dokunur ve ağaç hemen altına döner. Bir taş alır eline, o da altına döner. Elma bir altın külçesine döner elinde. Coşkulanarak mucizeyi kutlamak için büyük bir şölen hazırlanmasını ister ama oturup da elini ete değdirince et de altına dönüşüverir. Şarap dudaklarında sıvı altına dönüşür ve yeryüzündeki her şeyden çok sevdiği küçük kızı üzüntüsüne hafifletmeye geldiğinde onu kucakladığı an kız sevimli bir altın heykel oluverir. Kişisel sınırları açmanın acısı ruhsal büyüme hocasıdır. Sanat, edebiyat, mitler ve tapım, felsefe ve çileci disiplinlerin hepsi bireye ufuklarının ötesine, durmamaksızın genişleyen gerçekleşme alanına geçmesine yardımcı olur. Ejderhaları birbiri ardına öldürüp eşikleri geçerken en yüksek arzusu için tanrısallık, kozmosu dolduruncaya kadar büyür. Sonunda zihin, kozmosun sınırını, tüm biçim deneyimlerini, tüm simgeleştirme ve tüm tanrısallıkları aşan bir gerçekleşme için geride kalır. Kaçınılmaz hiçliğin gerçekleşmesi için o yüzden Dante, ruhsal macerasında son adımı atıp sembolik göksel gül içindeki üçlü tanrı tasavvuru ile karşılaştığında baba, oğul ve kutsal ruh biçimlerinin bile ötesinde yaşayacak bir aydınlanması daha vardı. Dante, İlahi Komedya'daki Cennet bölümünden bir pasajda şöyle der. Bernard gülümsüyor, gözlerimi yukarıya yöneltmemi işaret ediyordu. Oysa onun bu isteğini o daha demeden yerine getirmiştim. Çünkü arılaştıkça görme yetim, gerçeğin ta kendisi yüce ışığın içine daha çok giriyordum gitgide. Bundan sonra gördüklerim sığmaz sözcüğe. Bu görüntü karşısında yetersiz kalır dilimiz. Bu yoğunluğa dayanamaz belleğimiz. Orada ne göz, ne dil, ne zihin, onu bilmeyiz. Birine onu nasıl anlatacağımızı da bilmeyiz. O bilinen her şeyden farklıdır ve bilinmeyenin de ötesindedir o. Bu en yüksek ve en son çağırmaya gerilmedir. Yalnız kahramanın değil, tanrısının da. Burada kişilik adlandırılmamışı maskelerken hem oğul hem de baba yok olur. Çünkü bir rüyada görülenler nasıl rüyayı görenin yaşam enerjisinden geliyor ve o tek gücün akışkan bir şekilde yarılmasını ve kolları ayrılmasını temsil ediyorsa, ister dünyevi ister tanrısal dünyanın tüm biçimleri tek tek bir anlaşılmaz gizemin evrensel gücünü yansıtır. Atomu oluşturan ve yıldız yörüngelerini denetleyen gücü. Dünyamızda bugün Gılgamış gibi ölümsüzlük otu peşinde yığınla insan var. Üstüne üstlük bir de Midas gibi davranıyorlar. Maddi beslenmenin bir sonu olduğunu ama manevi beslenmenin sonsuzluk olduğunu belki hepimiz bir gün gelir kavrarız. Evet, bu hafta Gastro Felsefe'de benden manevi beslenme, ruhsal ölümsüzlük konulu podcastimi dinlediniz. Bu bilgileri aktarırken Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabından da faydalandığımı belirtmek isterim. İlgi duyanlara da hararetle tavsiye ederim. Gastro Felsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Joner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhanconer.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.